Tarihe kişisel olarak bakılmamalı ve nesnel olarak bakılmalı diyorsak, o zaman kişisel bakışların tarihe, kültürel bakışların ya da göreli bakışların bilim olmayacaklarını baştan kabul ediyor olmamız gerekir. Yani kişilere göre tarih. Şimdi aynı zamanda da şu var, o konuda herhalde çok açık. Yani bir tarih kitabını aldığınız zaman filanca tarafından yazılmış. Bir başkası başka birisi tarafından. Yani insanlar tarafından yazılıyor ve burada kişiler sanki o içerikle bir arada duruyorlar. Yani filancanın yazdığı tarihle falancanın yazdığı tarih apayrı iki tarih. Hatta çelişikli olabilirler, ilgisiz olabilirler, benzer olabilirler vesaire. Ama böyle ne kadar tarih yazarı varsa o kadar tarih anlamı var. Tarihin o kadar anlamı var gibi bir sonuca zorlanıyor. Evet, bu sübjektivizm. Bunun böyle yani bilim dediğimiz zaman o sübjektivizmi şey yapıyoruz, kabul edemiyoruz. Edemiyoruz. Yani bilim diyorsak o bilim böyle herkese göre değişen bir şey olmamalı. Bilginin kavramı o değişmeyi kabul etmiyordu. Yani az önce o gezegen yörüngesi örneğini kullanırken onu gördük. Yani bu gezegen şimdi şu noktadadır dediğim zaman bu bilgi değil. Çünkü o gezegen ben onu söyler söylemez o noktadan devindi, başka bir noktaya gitti. Yani bilgi orada açıkça o gezegeni değil ama o gezegenin yasasını, yer çekimi yasasını, yörünge yasası ya da genel olarak şey. Yani evrensel yer çekimi yasası anlatımı yeterli. Kepler yasaları, Newton yasaları filan bunlarda da sanki kişisellik varmış gibi görünüyor ama orada gene geçerli olan şey evrensel yer çekimi yasası denen şey aslında tek bir yasa. Yani bütün öteki yasalar onun ayrışmaları, ondan türeyen. Yani işte gezegen güneş çevresinde belli bir süre içinde ne kadar yay tarar, o taradığı yayın elipsin odağına uzaklığı ile ilişkisi falan, bütün bunlar şey yeni yasalar ya da değişik yasalar değil, aynı yasanın daha tikel açınımları. Bu tamam, bunun bilgisi olanaklı. Fenomenin bilgisi, görüngünün bilgisi var. Görüngü bilim ama o. Bize gereken şey görüngü olmadan bilim. Arı bilim. Gerçek, yani bilim. Görüngü bilim.
Bir şey söyleyeceğim. Şimdi evet. Eğer o bilim olmasaydı, şu anda biz mi alıyoruz ve diyelim ki oradaki bir hedefe şey yapıyoruz, gönderiyoruz. O halbuki o da deviniyor, öbürü de deviniyor. Belli bir yerde buluşturamazdık. Şimdi onları buluşturma gücüne sahibiz. Evet. O zaman bilim niteliğine ulaşmıyor mu hala?
Hayır, orada bilimin uygulaması var. Yasa, yani şeyin,
yasanın
uygulaması var.
Yasanın uygulaması var. Tabii. Çünkü bizim yasamızın içinde zaman kavramı var.
Uzay, zaman, devrim, kütle.
Evet, hepsi var işte ondan sonra. Dolayısıyla o zaman bilimsel bir niteliğe kavuşmuş oluyor. Verdiğimiz
hayat.
Şey,
tamam.
Sonuç.
Bu, tamam. Yani yasa, tikel fenomenlerin belirleyicisi, denetleyicisi. Yani o yasayı bildiğim zaman ben ayın istediğim noktasına bir şey roket gönder vurabilirim. Yasayı biliyorsam ve vuruyorum da.
Çelişme.
Evet. Gezegen Plüto ya da Venüs yarın saat 12.45'te hangi noktada bulunacak? Değil mi? Yani koordinatları ne olacak o noktanın? Ve onları ben hesaplayabiliyorum. Yani bu bilgi şeyden geliyor. Doğa yasasının, yani bu ampirik bilgi, gezegenin nerede durduğu ya da nerede olacağının saptanmasının bilgisi şeyden geliyor, yasadan geliyor. Yasa,
evet,
doğa yasasından, o idea, yani kavram bağıntısı, yasa, kavram bağıntısı dediğimiz şey, fenomenin özü dediğimiz şey, fenomen değişken, geçici, yasa kalıcı, yasa tanrı değil. Kalıcı ama. Yani yasa yaratılan bir şey değil. O Big Bang'de yaratıldı falan gibi böyle ilkel düşünceler ancak moronlara yakışır. Yani yasa her zaman var çünkü. Yaratılmamış olan bir şey. Yaratılan bir şey sonlu bir şeydir ve o zaman bir yaratıcıyı gerektirir. Söylüyoruz bu şey Big Bang kuramı tamamen şey irrasyonel bir kuram. Yani yasanın falan yaratılması gerekiyor o kurama göre. O zamanın yaratılması gerekiyor. Bunlar paradoksal. Yani diyalektik falan değil. Resmen saçma bunlar. Zamanın yaratılması diye bir şey düşünebiliyor musunuz? Eğer burada fizikçi değilsiniz biliyorum, matematikçi değilsiniz biliyorum. Ama kendi usulünüze güvenebilirsiniz. Zamanın yaratılması diye bir şeyi kabul edebiliyor musunuz? Sorun kendinize. Sorun. Yani öyle bir şeyi kabul edebiliyorsanız o zaman o fizikçiler doğru düşünüyorlar. Einstein başta olmak üzere. Big Bang kuramcı. Ama bunların böyle bir şey düşünemiyorsanız o zaman neyi ona doğruluyorsunuz? Yani insanlar, normal insanlar, matematik ve fizik bilmeyen milyonlarca modern insan bugün Einstein'a tapıyor, görelilik kuramını beğeniyor, Big Bang kuramını savunuyor falan ve bu insanlar hiçbir şey bilmiyorlar. O konuyu yargılayacak yetkinlikte değiller. Çünkü matematik bilmiyorlar ve fizik bilmiyorlar. Onu bildikleri zaman...
Bilenler de yapıyor
Einstein'ı. Evet. Neyi bilmiyor o zaman o insanlar eğer orada bir yanlışlık varsa?
Yanlışlığını bulacak düzeyde bilgiye sahip değil demek istiyorsunuz.
Evet. Ayrıca da şey var. Daha o zaman orada eğer fizikçiler, ben fizik bilmeyenlerden söz ettim ama fizikçiler bunu destekliyorlarsa ve çoğunluk destekliyorsa bu kuramın yaratıcılarının kendileri fizikçiler iseler zaten Einstein bir fizikçiydi. O zaman bunlarda hata varsa bu hata ancak ve ancak kavramsal olabilir, felsefi olabilir. Ve öyle. Yani Einstein'ın hataları onu göreceğiz bu şeyde. Yeni kitap çıkıyor. Yani çıktı aslında. Özel görelilik kuramında. Yani orada felsefi olarak ne gibi hatalar yaptı? Açık olarak onları gösterdim.
Onu, fiziksel hatalar.
Tabii. Fiziksel hatalar da var. Yani fizikçilerin içinde de Einstein'a itiraz edenler var. Niye Einstein'a geldik? Yine böyle bir şey gibi sabit. Efendim?
Özel özelliklerin Einstein tarafından olan yanlışlığını bizzat ispat etti. Ve Tolga Yarmaz.
İnternette şeyleri var.
Bilgi alırsam biz
de ama yeni yani. Biz ondan önce eleştirenler de vardı Einstein fizikçiler arasında.
Arkadaşlar söylemek isterim.
Tabii.
Zaman fiziksel bir değildir arkadaşlar. Çok enteresan. Ben bunu 20 sene önce öğrenmiştim. Ben onu fiziksel büyüklük diyebilirdim yani zamanı.
Ay sen öyle biliyorsun.
Zaman ölçülemez. Ama hız ölçü. Yok.
Zaman ölçüsü dediğin şey...
Zaman fiziksel bir büyüklük değildir. Efendim? Bir kabuldür. Yani şeyden, kabulden de var.
Evet.
Onun için siz zaman nasıl yaratılmıştır diye.
Zaman ölçülemez. Çünkü zaman, zamanın kavramına bakarsak, zaman kavramı şunu söylüyor. Zaman şimdiyken geçmiş olmak. Yani ve gelecek olmak.
O zaten zaman kavramının içinde var.
Evet, içinde var. Zaman kavramının içinde zamandan başka bir şeyin olmaması gerekir. Yani zaman, zaman saatin kollarının devimi olarak düşünülürse bu zaman değil. Ölçülen bu. Çetin Bey'in dediği şey o. Yani burada ben saati bir saat diye ölçtüğüm zaman, örneğin bir saatlik bir zaman süresi, o ölçülen şey orada saatin kolları, saatin kollarının devimi ve yani şöyle demek istiyoruz, eğer zamanın kavramının ne olduğunu düşünürsek, onu moment olarak düşünürsek, şimdi daha kolaya gidelim o zaman, nokta ölçülebilir mi? Boyutsuz olan ölçülebilir mi? Peki, o zaman şöyle desek, daha kolaylaştırabiliyor muyuz acaba? Zamanın boyutu var mıdır?
Yoktur.
Şimdi güzel sizin söylediğinizi bu daha kolaylaştırıyor galiba. Zaman ölçülemez demek, zaman boyutu diye bir şey yoktur demek. Peki, fiziksel fiziksel büyüklükler ölçülür. Yani uzay büyüklükleri ölçülür. Ama nokta ölçülemez. Yani nokta da bir uzay kavramı, uzay belirlenimi. Ama nokta boyutsuz.
Üçüncü dalgada.
Neye göre ölçüldü?
Bir tarafı zaman, bir tarafı da ondan sonra dalganın şeysi, kendi. Şimdi orada bir tarafı zaman faktörü yok mu orada? Orada şey olarak...
Faktör var. Bahsettiğim zaman
bir görüngeye göre baz alarak ölçüyorsun.
Kavram, zaman kavramı.
Sadece kavram mı?
Absolut saltık zamanla her şey.
Bu bir görüngeye göre baz
şimdi,
alarak.
Şimdi Einstein saltık zaman diye bir şeyi kabul etmediği için zamanı dördüncü boyut olarak aldığını söylüyor. Bunun anlamı şu, burada biraz tarihten uzaklaştık ama problem değil herhalde. Yani kavramını izlemeye çalışırsanız. Einstein şunu söylüyor, saltık zaman diye bir şey yok. Saltık zaman dediği şey her yerde aynı olan zaman. Örneğin. Yani eş zamanlık dediğimiz şey. Einstein'a göre ya da özel görelilik kuramına göre eş zamanlık olanaksız. O Einstein'ın seçtiği bir aksiyon gibi bir şey. Bir saniye efendim.
O teorisinde iyice açıyor ama zaten yani öbür taraftan buluşamayacağını iddia etmeye çalışıyor detaylı.
Aynı zamanda olamayacağını. Yani Einstein'a göre şöyle... Zaman boyutuna, dördüncü boyuta neden gereksiniyor? Şundan dolayı gereksiniyor. Örneğin ben burada duruyorum. Önümde şurada bir koltuk var, bir de en sonuncu koltuk var. Şimdi bu koltuk, bu koltuğun tam bana çıkarak bana gelen ışık, hız, ışık o T1 zamanında geliyor.
Evet.
Yani yakın olduğu için bir saniyede geliyor. Mesela burası diyelim 2 metre, o ışık 2 saniyede geliyor bana. Varsayalım. Anlaşılabiliyor mu? 10 metre uzaklıktaki ışık, şey koltuğun görüntüsünü ben 10 saniye içinde alıyorum. Çünkü ona yol uzak olduğu için geçen zaman da uzuyor. Şimdi Einstein diyor ki bu koltuğun zamanı T1. Benden 2 saniye uzaktı. O koltuğun zamanı T2. Oradaki zaman 10 saniye. T2 koordinat şeyiyle. Koordinatıyla belirtiliyor. Yani T1 ve T2 tabii bu bütün noktalar için düşünürseniz bunu uzayın her noktası bana göre değişik bir zamanda duruyor. Eş zamanlık yok. Doğru bunu şey yapabiliyoruz değil mi? Toparlayabiliyoruz. Yani bu karışık bir şey değil. Çünkü diyor ki Einstein zaman kavramı Platon'un idealarından biri. Olimpos'ta. Ben onları Olimpos'tan aldım. Görüngü dünyasına, fenomen dünyasına, görgül dünyaya, yeryüzüne indirdim diyor. Öyle Olimpos'lar falan yok diyor. Ernest Mach'la birlikte yaptık diyor bu işi. Ya da David Hume'la birlikte yaptık. David Hume'a dayandırıyor Einstein bütün görelilik kuramını felsefi olarak. Ve Ernest Mach'a dayandırıyor. Bunların bilime büyük hizmetlerinden söz ediyor. Dördüncü boyut bundan gerekiyor. Şimdi burada bir fenomen varsa o fenomen için 3 tane uzay koordinatı gerekiyor. X, Y, Z. Ama bir de T koordinatı gerekiyor. Çünkü şuradaki fenomen, olay T2 zamanında ve tabii ki değişik uzay koordinatlarında. Yani X, Y, Z değiştiği gibi T de değişiyor. X, Y, Z, X1, Y1, Z1, T1. X2, Y2, Z2, T2. Ve her noktanın gözlemciye göre şey var. Ayrı zaman koordinatı var. Bu şey, görelilik kuramının zamanı. Saltık zaman yok. Yani zaman şeye bağlı, gözlemciye bağlı. Ben neredeysem zaman boyutları bana bağlı olarak belirleniyor. Eş zamanlık ne demek? Sen şeydeki bütün evren aynı zamanda var. Eş zamanlığın anlamı bu. Einstein diyor ki hayır, öyle bir eş zamanlık. Bunlar parodi değil ya da Einstein'e iftiralar değiller. Yani bu görelilik kuramının şey kavramsal yapısı. Bu yüzden ona itiraz ediyoruz. Einstein her nokta ayrı. Yani düşünün bir kütlenin her atomu, o atomun her alt atomu ayrı bir zaman momentinde duruyor.
Ama bu doğru. Niye doğru? Şöyle söyleyeyim. Evet. Şimdi uzayı gözlemlediğimiz zaman bir bakıyorsunuz bir kısım yıldızlar yeni doğuyor. Bir kısmında ölüyor. Veya galaksi sistemleri.
Evet.
Neden? Yaşları itibariyle ondan sonra ileri yaşta oldukları için.
Evet.
Yani hiçbiri aynı zamanda yaşamıyor. Hepsi farklı zamanı yaşıyor.
Niye? Çünkü biz onları algılarken onların bize evet. Şeyleri, ışıklarının ulaşma zamanı farklı.
Evet.
Yani bir galaksi bana 2 yılda, bir yıldız 2 yılda ışığını gönderirken öteki 10 yılda gönderiyor, öteki 100 milyon yılda gönderiyor.
Kaldı ki de o, yani şimdi o gördüğümüz yıldız, yani evet. Diyor ki belki hiç yerinde
yok. Yerinde yok. Evet. Tamam, evet. Güzel. Ama ben şeyi biliyorum, o yıldızın diyelim ki 10 milyon ışık yılı uzakta olduğunu, ve o yıldızın 5 milyon yıl içinde yok olması beklendiğini ve o yüzden ben onu görürken gerçekte onun var olmadı. Einstein o görmediğin bölümle ilgilenmiyor. Yoktur diyor orası. Yani Einstein'ın düşüncesinin empatisini yapabilmek kolay değil.
Kolay değil.
Kolay olmaması saçma olmasından geliyor. Yani çünkü saltık zaman o zaman anlatamadım ben şeyi. Yani Einstein sadece ve sadece algıdan türetiyor şeyi. Zaman boyutunu. Algının ötesinde eğer bir yıldızın olmadığını algılayamıyorsan o düşünceyle çıkardığın bir şeyse Einstein o bölümünü galiba siliyor. Şimdi eş zamanlılığın yokluğu, burada problem şu, işte doğal bilinç bunu anlamakta ya da kavramakta şey yapıyor, biraz takılıyor yani ve o takılma aslında Einstein'ı düzeltmeye yarıyor. O zaman Einstein onay bulabiliyor. Yani dikkatli okunduğu zaman görünüyor, Einstein zamanı duysal algıya dayandırıyor ve duysal algı dışındaki zamana saltık zaman deyip siliyor. Yani Einstein için tek bir zaman var, tek bir zaman tipi var diyelim, o da ölçülebilen zaman. Yani o ölçülebilen zaman gerçek zaman değil, sizin dediğiniz şey. Ölçülebilen zaman, zaman değil aslında, saatin devrimi ya da ya da bir fenomenin şeyi.
Evet. Bir atom saati diyor.
Saltık zamanı kuantum fiziği kabul ediyor. Ve kuantum fiziği ondan görelilik kuramıyla hiç bağdaşmayan sonuçlar çıkartıyor. Kendisi de fantastik sonuçlar çıkartıyor, yani. O doğru demek değil. Ama Einstein'ın kuramında şey yok. Saltık zaman ya da saltık uzay kavramı, yani uzay ve zaman kavramları yok. Sadece uzay ve zaman algıları var. Yani şey diyor, şu uzay A ve B arasındaki uzay belirli bir uzunluk taşıdığını düşünmemek gerekir diyor. Onun uzunluğunun anlamı diyor, o iki nokta arasında benim diyor bir ölçme çubuğuyla yapacağım ölçmenin miktarıdır diyor. Yani zamanı nasıl saatle ölçüyorsa uzayı da şeyle duysal, fiziksel bir çubukla ölçüp ona göre ayrıca da tabii ki yine gözlemcinin şeyine göre, algısına göre belirlendiğini söylüyor. Einstein'ın kuramında ya da genel olarak görücülükte eksik olan şey kavramın varlığı ve dördüncü boyut oradan, ya yani dördüncü boyuta şeyden görelilik kuramının Einstein'a göre eş zamanlılığı tanımamasından kaynaklandığını söylüyoruz bu dördüncü boyut. Yani dördüncü boyut bir uzay boyutu değil, zaman boyutu. Ve normal olarak her olayın tabii ki bir uzayda yeri var ve bir de zamanı var. Ve bu normal bir şey, bunu kimse reddetmeyecek. İşte İstanbul, Konstantinopolis 1453'te alındı ve şu uzay şeylerinde, boyutlarında alındı. Yani her olayın uzay ve zaman koordinatları var. Einstein'ın daha öncekilerden farklı olarak söylediği şey, aslında görgücüler zaten hep söylüyorlar. Einstein'ın o anlamda yinelediği şey eş zamanlılığın olmaması. Eş zamanlılığın olmaması. Yani bu Einstein'ın kendisi söylediği şey. Ona bir iftira falan değil ama iftira gibi görünüyor çünkü saçma. O yüzden diyorum, doğal bilinç düzeltiyor şeyleri, böyle irrasyonel ve saçma, absürt şeyleri düzeltiyor. Einstein bunu demiş olamaz diyor ve kabul ediyor. Einstein'a göre şu cismin zamanda birliği söz konusu değil. Çünkü ben bu cismin her noktası için ayrı bir T koordinatı belirliyorum. Ve bunun kendinde saltık bir zamanı yok. Yani bu uzayda tek parça olarak durmuyor. Şu an görüyorsunuz bunun her noktası, nokta, onların noktadan anladıkları da fiziksel nokta şey değil, boyutsuz nokta değil. O da görgücünün kaçınılmaz, Ernest Mach'ın falan kaçınılmaz şeyi sonucu, yani onların görüşlerinin. Şu cisim her noktasının x, y, z koordinatları var. Yani şuraya mesela şu köşeyi ben sıfır olarak alabilirim. O zaman bunun uzay koordinatlarını belirleyebilirim. X1, Y1, Z1 değil mi? Evet. Bir de T koordinatı çıkıyor. Ve T koordinatı ise bunun her noktası için şey, değişik. Ayrı. Yani şimdi normal olarak diyeceksiniz ki bu bütün olarak T zamanında bulunuyor. Einstein diyor ki hayır. Bunun her noktası ayrı bir T'de bulunuyor. Çünkü T'yi belirleyen bunun sana uzaklığı. Çünkü orada koordinatlar sana göre belirleniyor. saçmalığı burada. Yani bu zamansal olarak ne kadar noktadan oluşuyor ki? Einstein'a göre bu sınırlı sayıda noktadan oluşuyor. O kadar zaman boyutu taşıyor.
Ama zaman boyutu çok büyük bir ölçek. Uzay boyutunda şey yapıyor. Bu şimdi tabii Newton fiziği gibi çok şey bir alanda, küçük bir alanda.
Newton fiziği saltık zamanı kabul ediyor. Evet. Yani dünya, güneş sistemi, bütün evren aynı zamanı paylaşıyor. Yani eğer diyorsanız bu mantıklıdır, ona bir şey diyemem ben. Einstein ne diyor? Yani absürt diyoruz en fazlasında. Ama Newton fiziği, klasik fizikte ya da genel olarak fizikte uzay ve zaman bir. Yani bunlar ayrılmaz ve
mesela o doğru boyunca giderdi demiyordu ama Einstein onu dedi.
Newton da onu şey yapıyor. Newton fiziği de kabul ediyor. Işık bir kütleden, ışığın kendisi kütle olduğu sürece kütlelerden ya da evrensel yerçekimi yasasından etkili. Yani ona göre davranır ve Newton mekaniği denen şey, yani klasik mekanik ya da gerçek mekanik, ışığın bir kütle yanından geçerken onun tarafından çekilip bükülmeyeceğini söylemiyor. Yani o Einstein'ın bulduğu bir şey değil. Einstein'ın bulduğu şey hesaplamanın farkı. Yani klasik mekaniğin diyor hesaplamaları şey karşılamaz diyor. Oradaki gerçek bükülmeyi vermez diyor. Merkür gezegeninin yörüngesi üzerine yapılan bir düzeltme var. Görelilik kuramı onu yapıyor. Özel görelilik kuramı. Yani o Merkür, bütün gezegenler güneşe doğru düşüyorlar. Neden? Çünkü şey evrensel yerçekim yasası onu gerektiriyor. Yani olduğu yerde kalmıyor. Belli bir sonlu zaman süresinin arkasından bütün gezegenler teker teker güneşe düşecekler. Bu şey doğa yasası. Onun hesaplanması var. Yani şey onun şu an bu saptanan bir şey, görgül olarak saptanan bir şey. Klasik mekanikte ve görelilik kuramında o hesaplamalar farklı çıkıyor ve Einstein fizik klasik fizik diyor bunu şey yapamaz, doğru olarak hesaplayamaz. Olabilir. Yani Newton'un belki de hesaba katmadığı bir takım faktörler var. Yani şeyde klasik fizik denen şeyde Merkür yörüngesinin durumunda, pozisyonunda açıklanamayan şeyler var. O açıklanamayan şeyler kuramın yasanın yanlışlığından çok hesaba katılmayan faktörlerin olduğunu da gösteriyor olabilir. Evet. Ve ayrıca da emin olun bu şey çok utanç verici bir şey. Einstein o Eddington'u Brezilya'ya ya da Arjantin'e gözlemler yapmak, güneş tutulması için gözlemler yapmak üzere gönderiyor. Çünkü o ışığın sapmasını şey yapacak, ölçecekler. Orada şey, yani benim internetten okuduğum şeyler, yazılar bunlar. Onlar büyük olasılıkla doğru. Science diye bir dergi var orada. Başka kaynaklar da buldum ondan sonra. O yayın, orada ölçüm, fotoğraflar çekiliyor. Yani nasıl çekiliyor biliyor musunuz? Güneş tutulması olduğu zaman, ay güneşin önüne geldiği zaman güneş kararıyor. Ve o anda çekilen fotoğraflar şeyi gösteriyor. Güneşin yanında duran yıldızların ışığını gösteriyor. O güneşin yanında duran yıldızlardan gelen ışıklar güneşin yanından geçerken güneşin kütlesi tarafından saptırılıyorlar ve orada bir mercek gibi kırılma oluyor. Yani merceğin etkisine benzer bir etki yaratıyor güneş. Ve o kırılmadan dolayı yıldızlar şeyde görünmüyorlar. Oldukları yerde değil, olmadıkları yerde görünüyorlar. Ve oldukları yerde bilindiği için o ikisi arasındaki fark şeyi gösterecek. Görelilik kuramına göre güneşin ışıkları ne kadar saptırdığını gösterecek. O fotoğraflar çekiliyor ve o fotoğraflarda şey yapıyorlar. Yani hileler yapıyorlar. Çok sayıda fotoğraf çekiyorlar. Yani şey yapmak için muhtemelen error'ü azaltmak için ama her şeye rağmen en şeyleri, hesapları etkileyecek olan değerleri şeye almamışlar. İstatistiklere almamışlar. Hesaplamaya katmamışlar. Ve orada açıkça hiçbir şekilde yalanlanmayacak bir tarzda hile yapmışlar. Eddington. Arthur Eddington, Einstein bu. O zaten o ölçümlerden sonra İngiltere'de gazeteler işte Newton klasik fiziği devrildi falan diye manşetler atmışlar. Bu görelilik kuramı bir medya olayı aslında şey değil. Yani bilimsel bir olay olmadan önce bir medya olayı. Çünkü sıradan bilinci şey yapıyor, sarıyor. Yani çok mistik şeyler var, esrarengiz şeyler var. Trenler uzuyor, kısalıyor, zamanlar değişiyor, geriye gidiliyor, bilmem gidilmiyor falan. Yani bu şey, doğal bilinci, biliyorsunuz doğal bilinç şey, yani...
Nereye gidiyor ama?
Yok. Ama zamanın şeyi var, durması var ama o negatife geçtiği zaman muhtemelen geriye... Yani fantezi alanına giriyor her şeye rağmen. Big Bang kendisi bir fantezi. Çünkü yani evreni... Efendim?
Durmayı
ne? Zamanın durması denen şey şu. Onu anlayabileceksiniz aslında.
Zamanın durması diye bir şey söz konusu olamaz
ya. Saat duruyorsa.
Saat duruyor, zaman durmuyor.
Tamam. Güzel. Saatin durması zaman durması değil. Güzel. Bu işte. Cevabı bu. Şimdi şeye göre, Einstein'a göre şu saati alıp hızlandırırsanız kütlesi artacak. Işık hızına yaklaştırırsanız kütlesi artacak. Değil mi?
Ne zaman yavaşlayacak?
Kütlesi arttığı zaman doğal olarak kütle artışından dolayı devrimi azalacak. Eğer kütle artışı sonsuza gelirse o zaman devrimi de sıfıra gelir. Oldu mu? Zaman durması denen şey bu. Yani dünyanın, saatin kolu duruyor.
Dünyanın mı kütlesi değişmesi gerekiyor? Dünyanın mı kütlesinin büyümesi gerekiyor o zaman? Yani dönüş hızı değil mi?
Hayır, dönüş hızı değil. Yani her şeyin seyahat hızı.
Bir daha anlamadım soruyu ben.
Şimdi kütle artarsa kütle arttığı zaman ivme azalır.
Hız azalıyor. Kütle arttığı zaman hız azalıyor. İvme de azalır tabii. İvme varsa ama saatte ivme yok.
Evet.
O niye büyüsün? Dünya kütlesi,
zaten.
Dünya ışık hızıyla giderse büyür. Dünya şu anda büyümüyor. Ve dışarıdan kütle alırsa büyür. Üzerine göktaşı düşerse.
Genişliyor diyorlar.
Değil mi?
Dünya gitgide genişliyor
diyorlar. O ayrı bir şey. Şimdi hocanın anlattığı ayrı bir şey. Yani bir şeyin bir şey ne kadar hızlanırsa kütlesi
evet, kramı...
arttığı zaman aynı zamanda da şeyi düşer.
Devrimi hızı yavaşlar.
Bir söyleyeyim. M eşittir. M sıfır.
Hareket.
Evet. O zaman bunda da paradoks var, öyle değil mi?
Hangisinde?
Önce bir hızlanması gerekiyor. Ondan sonra...
Zaman yavaşlamasını açıklamaya evet. Çalıştık. Evet, zaman yavaşlaması şeyle ilgili, kütleyle ilgili. Çünkü çok basit, karışık bir şey değil. Işık hızına yaklaştıkça bir cisim... Bir uzay gemisi düşünün. Işık hızına yaklaştıkça ondaki her şeyin kütlesi artacak. Bu formülden çıkan bir şey. Kütle arttığı zaman yani orada mesela saatin düşün şimdi bu saat saniyede bu saat 1 gram saniye kolu ve tık ama bu eğer 10 kilo olursa o zaman bunun devrimi de şey olacak. Ona göre ağırlaşacak. Yani kütlenin artışı denen şeyi tasarlamak belki biraz zor. Şimdi kütlenin sonsuza gelmesi, formüle göre kütle sonsuza gelecek değil mi şeyler ışık hızına? Çünkü evet, bütün verdiğiniz tabii. Enerji, onu ivmelendirmek için verdiğiniz tabii, enerji tabii. Kütleye dönüşecek. Tabii. Kütle sonsuza geldiği zaman devrim sıfır olacak. Çünkü sonsuz kütle, yani bir saatin sonsuz kütlesi devinemez. Bu kuramın, Einstein'ın formülü, yani görelilik kuramının söylediği evet. Şeyler bunlar. Einstein bunları söylüyor. O yüzden zaman yavaşlaması denen şey o. Yani
peki zamanın boyutu çünkü, yok dediniz ya. Şimdi gezegende
ne demek? De zaman var ve zaman
boyutu yok.
Göreli boyut. Evet, yok. Yani eş zamanlık var. Eş zamanlık var.
Bir gezegen için işte bilmem ne kadar ışık yılı uzak.
Onu şeyden ölçüyorlar. Doppler etkisiyle ölçüyorlar. Değil mi? Yani çünkü bir yıldız mesela 1000 ışık yılı uzakta dendiği zaman oraya ışık gönderip onun geri gelmesini beklemiyorlar. Onun tayfına bakıyorlar. Evet. O tayfın şeyine göre, rengine göre.
Bir ölçüsü var işte. Yani.
Çünkü o bütün cisimler birbirinden uzaklaşıyor şeyde. Bizim gözlenebilir evrenimizde. Aslında bu doğru değil. Bazıları yaklaşıyor. Bazı galaksiler içe geçiyorlar. Ama şimdi bir kamyon uzaklaşırken onun sesi değişiyor değil mi? Tabii. Yani gelirken ve uzaklaşırken. Aynı şey. Hubble'ın bulduğu şey. Doppler daha doğrusu, Doppler efekti. Bir çocuğun bile bulabileceği bir şey. Yani bir cisim, bir ışık bana yaklaşırken kırmızı, eğer yaklaşıyorsa o kırmızıya kayıyor. Uzaklaşıyorsa mora kayıyor. Ya da tersi. Bunlar önemli değil. Bunlar basit şeyler. Çok basit şeyler. Yani şimdi bakıyorsunuz bir galaksi var. Belli bir uzaklıkta. Yani bilmiyorsun. Ama onun ışığını tayf spektroskopi yaptığın zaman, tayfını ölçtüğün zaman şeyi görüyorsun, diyorsun ki mor, şu derecede mor. Aa, o zaman bu benden uzaklaşıyor ve şu kadar hızlı uzak. Olur mu? Yani çünkü ondan çıkan ışık ışını, eğer o cisim uzaklaşıyorsa, o ışık ışının dalga boyu genişliyor. Eğer o cisim bana yaklaşıyorsa, o ışığın
öyle
dalga boyu... Tabii
öyle
hesaplıyorlar. Çünkü ışık, dalga boyunun yani genişliği ya da frekansı daha doğrusu, onun şeyini veriyor. Mor mu, kırmızı mı olduğunu veriyor. Ona göre ben anlıyorum, o bana yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu ve hangi hızla yaklaşıyor, hangi hızla uzaklaşıyor. Bunlar çocuk oyunu.
Uzayın genişlemesi de aynı şekilde.
Uzayın genişlemesi anlaşılmaz bir şey. Uzay çünkü fiziksel bir şey değil. Fiziğin şey, özdeğin bulunduğu bir yer. Yani uzayın genişlemesi ama bir şeyin evre, güneş sistemi örneğin genişleyebilir. Yani güneş patlarsa ve gezegenler saçılırsa orada bir genişleme olur. O evrenin bir bölümünde şey de olabilir. Yerel bir genişleme de olabilir. Bilemeyiz. Yani çünkü özdeğin yoğunlaşması diye bir şey var. Aslında Hubble'dan daha önce Einstein'dan çok çok daha önce Hegel uzayın genişlemesinden söz ediyor. Neden söz ediyor? Uzay çekme ve şimdi yer çekimi yasası aslında şey yani o kavramına indiğimiz zaman itme ve çekme kuvvetlerinin birliği olarak kuvvet düşünülmeli. Ikisi kuvvet. Ha?
İkisi beraber olan şeyler.
Evet. İtme ve çekmenin birliği. Hegel nedense şey diyor. Ona daha yakından inceleyebiliriz. Yani şu an belirli bir şeyden, uzaklıktan sonra diyor ya da belirli bir yayılmadan sonra özdeğin belirli bir şeyinden sonra diyelim genişlemesinden sonra itme kuvveti, çekme kuvvetine ağır basar diyor. Şimdi bu özdek mi? Cisim, madde. Atomlardan oluşuyor değil mi? Atomları şey diye düşünelim, içi boş şeyler olarak değil, büyük boşluklar olarak değil ama gerçekten planum olarak, dolluk olarak düşünelim. Bunu atomlarını bir arada bu atomlardan yani bölünebilir parçacıklardan oluşuyorsa, yani birbirlerinden ayrılabilir parçacıklardan oluşuyorsa o parçacıkları bir arada tutan nedir?
Elektromanyetik kuvvet.
Gravitasyon tam tersine. Elektromanyetik kuvvet elektromanyetik kuvvet yer çekiminden ayrıysa o zaman o yanlış
tabii,
ama öyle, aynı şey.
Ama yani ayrı olarak yani. Yani
işte bugün çekimi, yine o da bir problem. Fiziğin çözemediği bir problem. İki ayrı kuvvet tipi var. Yani bir yer çekimi
bir parçacıktan bir ton parçacık.
Şimdi o ayrımı şey yapalım. Ya gel buraya etkilemiyor ayrım. Bu elektromanyetik bir çekim. Yani elektromanyetik çekim şeyden ayrı olmayabilir ve muhtemelen ayrı değil yer çekiminden. Yer çekimi diyoruz çünkü çekim değil. Yer çekimi ile çekim arasında ne fark var? Niye yer çekimi deniyor? Yani attraction var İngilizce'de ve gravitation var. Gravitation deniyor. Asla attraction denmiyor. Niye?
Çünkü hem çekme var hem
yıkıyor. Evet, bravo. Yani kesinlikle öyle. Çünkü çekim yalnızca çekme yanı. Şimdi burada hem çekme hem itme var. Bütün cisimlerde böyle. Dünyada, gezegende, güneşte, galaksilerde eğer bunlar kütle olarak düşünüyorsak çekmenin ve itmenin birliği. Hegel'in söylediği şey şu. Yani şimdi burada bu küçülmüyorsa ya da dağılmıyorsa yani tek bir noktada tek bir özekte yok olmuyorsa ya da sonsuza saçılmıyorsa bu iki kuvvetin birbirine dengelediğini söyleyebiliriz. Çekme ve itmenin birliği var. Bu elimde tuttuğum şey. Benim kendi bedenim, sizin kendi bedenleriniz, fiziksel bedenleriniz doğal olarak o şey, çekme ve itmenin birliğini gösteren ya da onun o zeminde olanaklı olan fiziksel varlıklar. Herkes moleküllerden oluşuyor, atomlardan oluşuyor. Ve bir de ruhtan oluşuyor ya da ruhsal, tinsel yandan oluşuyor ama o fiziksel yan çekme ve itme kuvvetlerinin birliğini gerektiriyor. Orada bir denge var. O şey değil, anlaşılmayacak bir denge değil ve bunlar şey mi, mantıklı mı? Çok şey olabilir, karışık olabilir. Öyle görünüyor olabilir. Aslında karışık değil. Yani ben herhalde açılmamayı iyi götüremezsem karışık görünebilir. Ama Hegel'in fark ettiği şey, yani dediğim gibi onu biraz daha yakından düşünmemiz ve incelememiz gerekir. Neden evrende büyük ölçek evrende bir genişleme ya da itme kuvvetinin ağır bastığını söylüyor. Dolayısıyla şey, Hubble'ı falan yani Hegel bunu mantıksal bir çıkarsama sonucunda söylüyor. Bir şey değil, zar atma sonucunda söylemiyor. Efendim?
Nasıl bilmiş olabilir?
Bunu ben şeyde okudum, internette okudum, bir fizikçinin yazısında okudum. Yani şey diyor, fizikçi biraz şaşırmış. Yani Hegel nasıl bu konuyu şey yapabilir, bilebilir ya da bu konuda nasıl konuşabilir falan. Çünkü fizikçi değil Hegel. O dönemde çok erken, 1200 yıl önce.
O dönemde de zaten
hangi kitabın mantığı?
Doğa felsefesinde.
Türkiye'de daha ulaşılmış değildi yani.
Evet. Değil. Ama bu konu şeyi ilgilendiriyor, yerçekimi kuvvetini ilgilendiriyor ve yerçekimi kuvvetinin, genel olarak kuvvetin kendisi Hegel'in felsefesinde, mantık biliminde, tinin görüngü biliminde, doğa felsefesinde çok sık ele aldığı bir konu ve o konuda yani sadece Hegel değil, başkaları da düşünüyorlar. Alexander Coyre şeyi anlatıyor, yani bütün o kapalı dünyadan sonsuz evrene o kitapta yerçekimi, mekanik yerçekimiyle ilgili, mekanik biliminin kendisi evrensel yerçekimi yasasının bilimi demek. Çünkü o mekanik şeyle, mekanik özel bir alan. Yani yerçekimini ilgilendiren alan mekanik. Çekim değil, yerçekimini ilgilendiren. O şeyden ayrı, elektromanyetizmeden ayrı.
Ayrı tabii canım.
Ayrı. Kuvvetli. Kesinlikle ayrı. Yani o elektromanyetizme daha yüksek bir kavram. Elektromanyetik, manyetik kuvvet. Yani,
elektromanyetik kuvvet.
Evet. Ama onun daha yüksek olması şey gerektiriyor. Onun gravitasyonu ya da yerçekimi kuvvetini kapsıyor olmasını gerektiriyor. Onlara şeyde gireriz. Doğa felsefesini incelerken gireriz.
Böyle biraz şey. Ağır kaçar mı hocam?
He?
Biraz ağır kaçar mı?
Kaçmayabilir, öğreniyorlar fiziki. O kadar zor bir şey değil. O zaman haftaya doğa felsefesini okur musunuz? Başından sonuna kadar 400 sayfa ya da 500 sayfa.
O küçük olan şey değil mi?
O 100 sayfa. Ondan başka 400 sayfa daha var.
Çevrili mi?
İngilizce'den ya da Almanca'dan okuyun.